Ayrım 13.
Sayfa 175. Aklına tekrar 10 yıl önce bodrum katında tanık olduğu gizli ayin görüntüleri geldi ve içini çekti. Robert, sana anlatacağım çok şey var. Durdu, taksi batıya doğru hızla yol alırken gözlerini ona dikmişti. Ama önce bana Siyon tarikatı hakkında bildiğin her şeyi anlatmanı istiyorum. 36. Lur güvenliğinden Jiro devlet salonunun önünde Sophie ile Langton'ın onu nasıl etkisiz hale getirdiklerini anlatırken Bezufaş ateş püskürüyordu. Lanet tabloya neden ateş etmedin? Yüzbaşım, komuta odasının bulunduğu yönden atılan Teğmen Kole'nin sesi duyuldu. Yüzbaşım, şimdi öğrendim. Ajan Nuevo'nun arabasının yerini tespit etmişler. Büyükelçiliğe ulaşmış mı? Hayır. Tren istasyonuna gitmiş, 2 bilet almış. Tren az önce hareket etmiş. Faş memur Jiro'yu başından savarak Kole'yi yakındaki küçük odaya çekti ve en alçak sesiyle konuşmaya başladı. Hangi güne gitmişler? Lil. Yem olabilir. Faş plan yaparken içini çekti. Pekala. Bir sonraki istasyonu uyar. Her ihtimale karşı treni durdurup arasınlar. Arabasını olduğu yerde bırakın ve geri dönmeleri ihtimaline karşı sivil polisler yerleştirin. Yaya kaçma ihtimaline karşı istasyon civarındaki sokakları aramaları için adam gönderin. İstasyondan kalkan otobüs var mı? Bu saatte yok efendim, sadece taksiler var. Güzel, şoförleri sorgulayın. Bakın bakalım herhangi bir şey görmüşler mi? Daha sonra taksi şirketiyle temas kurup eşkallerini bildirin. Ben Interpol'ü arayacağım. Kole şaşkın görünüyordu. Tüm teşkilata haber verecek misiniz? Baş duyacağı mahcubiyete üzülüyor ama başka çare göremiyordu. Kafesi hemen ve sıkı kapat. İlk saat çok önemliydi. Kaçakların firar ettikten sonraki ilk saat yapacakları tahmin edilebilirdi. Her zaman aynı şeylere ihtiyaç duyarlardı. Yolculuk, barınak, nakit. Kutsal üçlü. Interpol'ün üçünü birden göz açıp kapayıncaya kadar yapacak gücü vardı. Paris'teki seyahat acentelerine, otellere ve bankalara Sophie ile Langton'un fotoğraflarını fakslamak onları kapana kıstıracaktı. Şehirden kaçamayacak, hiçbir yerde saklanamayacak ve tanınmadan nakit para çekemeyeceklerdi. Firariler genellikle sokaklarda panikler ve aptalca bir şey yaparlardı. Araba çalmak gibi, dükkan soymak gibi, çaresizlikle bir banka kartı kullanmak gibi. Hangi hatayı yaparlarsa yapsınlar, yetkililerin yerlerini saptamasını kolaylaştırırlardı. Cole, sadece Langton öyle değil mi diye sordu. Sophie Neveu'nun peşinde olamazsınız, o bizim ajanımız. Elbette onun peşindeyim diye parladı Faş. Sophie onun tüm pis işlerini yaparken sadece Langton'u yakalamak ne işimize yarar? Neveu'nun personel dosyasını incelemeyi düşünüyorum. Arkadaşları, ailesi, tanıdıkları, yardımını isteyebileceği herhangi birini. Orada ne yaptığını sandığını bilmiyorum ama ona işinden daha fazlasına mal olacak. Benim telefon başında mı olmamı istersiniz yoksa takipte mi? Takipte ol. Tren istasyonuna git ve takımı koordine et. Dizginler sende ama benimle konuşmadan harekete geçme. Peki efendim. Cole dışarı çıktı. Küçük odada dururken Faş kendini gergin hissediyordu. Pencerenin dışında parlayan piramidin yansımaları havuzda dalgalanıyordu. Ellerimin arasından kaçıverdiler. Kendini sakin olmaya davet etti. Interpol'ün uygulayacağı baskıdan eğitimli bir ajan bile kolay kurtulamazdı. Kadın bir kriptografla bir öğretmen mi? Şafak sökmeden yakayı ele verirlerdi. 37. Bu de Boulogne diye bilinen ormanlık parkın pek çok ismi vardı ama Paris'in eskileri ona dünyevi zevkler bahçesi derlerdi. Bu övgü dolu sözlere rağmen gerçek bunun tam tersiydi. Bush'un aynı isimli tablosunu gören herkes kinayeyi anlıyordu. Orman gibi resim de karanlık ve sapkındı. Sapıklarla fetişistler için bir araf gibiydi. Geceleri ormanın rüzgarlı patikaları, insanın ağza alınmayan en derin tutkularını gerçekleştirmek için dünyevi zevkler sunan pırıltılı kiralık vücutlarla dolardı. Kadın, erkek ve arada kalan diğerleri. Langton, Siyon tarikatı hakkında Sophie'ye anlatacaklarını aklında toparlarken, bindikleri taksi parkın ağaçlı girişinden geçip kaldırım taşlarının üzerinden batıya yöneliyordu. Parkın gece müdavimleri gölgelerin arasından sıyrılıp mallarını farların ışığında sergilerken, Langton dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. İlerideki iki üstsüz ergen kız taksiye gözleri yuvalarından fırlayarak baktılar. Arkalarında duran iyice yağlanmış tanga külotlu adam arkasını dönüp kalçalarını gerdi. Yanındaki dev gibi sarışın kadın mini eteğini kaldırarak aslında kadın olmadığını gösteriyordu. Tanrım, bana yardım et. Langton bakışlarını taksinin içine çevirerek derin bir nefes aldı. Sophie, bana Siyon tarikatını anlat dedi. Langton başını sallarken anlatacağı efsane için aklına daha uygunsuz bir yer gelmiyordu. Nereden başlayacağını düşündü. Kardeşlik tarihi 1000 yıldan daha eskiydi. Sırlar, şantaj, ihanet ve hatta öfkeli bir papanın merhametsiz işkenceleriyle dolu bir tarih. Siyon tarikatı diye başladı. Şehri fethetmesinin hemen ardından 1099 yılında Kudüs'te Fransız kralı Godefroy de Bouillon tarafından kuruldu. Sophie gözlerini ondan ayırmadan başını salladı. İddialara göre Kral Godefroy çok güçlü bir sırra sahipti. İsa zamanından beri ailesini sakladığı bir sırra. Öldükten sonra sırrının kaybolacağı endişesiyle gizli bir kardeşlik kurdu, Sion tarikatı. Ve onlara sırrını nesilden nesile gizlice aktararak koruma görevini verdi. Tarikat Kudüs'te bulunduğu zaman boyunca bir zamanlar Süleyman Mabedi'nin bulunduğu yerin üstüne inşa edilmiş Herod Tapınağı'nın yıkıntıları altında gömülü gizli belgeleri öğrendiler. Bu belgelerin Godefroy'un güçlü sırrını teyit ettiğine ve kilisenin bu tehlikeli sırrı ele geçirmek için her şeyi yapacağına inandılar. Sophie'nin bakışlarından tam anlayamadığı belli oluyordu. Tarikat ne kadar vakit alırsa alsın bu belgeleri tapınağın altından kurtarmaya ve sonsuza dek korumaya yemin etti. Böylece gerçek asla yok olmayacaktı. Tarikat belgeleri yıkıntılar arasından kurtarmak için askeri bir kuvvet oluşturdu. İsa'nın fakir şövalyeleri ve Süleyman Mabedi Tarikatı isminde 9 şövalyeden oluşan bir gruptu. Langdon durdu. Daha çok tapınak şövalyeleri ismiyle bilinirler. Sophie duyduğu ismi hatırlayınca başını kaldırıp şaşkınlıkla baktı. Langdon verdiği seminerlerden dünyadaki herkesin en azından ismen tapınak şövalyelerini duyduğunu biliyordu. Akademisyenler için tapınakçıların tarihi, gerçeklerin, ilmin ve yanlış bilginin salt gerçeği içinden ayıklanamayacak kadar iç içe geçmiş, bulanık bir dünyaydı. Son zamanlarda Langdon tapınak şövalyelerinden bahsetmekten bile çekiniyordu çünkü komplo teorileriyle dolu imalı soru yağmurlarına tutuluyordu. Sophie sıkılmışa benziyordu. Yani tapınak şövalyelerinin gizli belgeleri kurtarmak için Sion tarikatı tarafından mı kurulduğunu söylüyorsun? Ben tapınakçıların kutsal toprakları korumak için oluşturulduğunu sanıyordum. Ortak bir yanlış yargı. Tapınakçılar görevlerini hacıları korumak kisvesi altında yürütüyorlardı. Kutsal topraklardaki asıl amaçları tapınağın altındaki belgeleri ele geçirmekti. Peki bulmuşlar mı? Langdon sırıttı. Bunu kimse tam olarak bilmiyor ama tüm akademisyenler şu konuda hemfikirler. Şövalyeler yıkıntıların altında bir şey buldular. Onları hayal edilebilenin çok ötesine zengin ve güçlü kılan bir şey. Langdon, Sophie'ye tapınak şövalyelerinin kabul edilen tarihini akademik bir dille anlatarak 2. Haçlı seferleri sırasında şövalyelerin kutsal topraklardaki durumunu ve Kral 2. Baldwin'e orada bulunma sebeplerinin yoldan geçen hacıları korumak olduğunu söylediklerini açıkladı. Maaş almadıkları ve fakirlik yemini ettikleri halde şövalyeler kraldan barınacak yer ve tapınağın altındaki ahırlarda kalmak için izin istemişlerdi. Kral Baldwin askerlerin isteğini kabul etmiş ve şövalyeler harap tapınakta zor şartlar altında yaşamaya başlamışlardı. Langdon barınmak için seçtikleri yerin tuhaflığının tesadüf olmadığını açıkladı. Şövalyeler tarikatın aradığı belgelerin yıkıntılar altında gömülü olduğuna inanıyorlardı. Kusül Aktas'ın yani Tanrı'nın bizzat oturduğuna inanılan kutsal odanın altında. Yahudi inanışının temelinde bu yatıyordu. Şövalyeler yaklaşık 10 yıl yıkıntıları arasında yaşamış ve büyük bir gizlilik içinde kazı yapmışlardı. Sophie ona bir göz attı ve sen onların bir şey keşfettiğini söylemiştin. Langdon, evet, elbette keşfettiler diyerek kazıların 9 yıl sürmesinin sebebini ve şövalyelerin sonunda aradıklarını bulduklarını açıkladı. Hazineyi mabetten alarak Avrupa'ya götürmüşlerdi ve orada nüfuzları bir gecede artmıştı. Şövalyelerin Vatikan'a şantaj yapıp yapmadığını ya da kilisenin onlara sus payı verip vermediğini kimse bilmiyordu. Ama Papa II. Innocent hemen tapınak şövalyelerine sınırsız güç veren bir papalık bildirgesi yayınlamış ve onların kendilerine münhasır yasalara tabi olduklarını ilan etmişti. Gerek dini gerek siyasi anlamda tüm krallıklardan ve piskoposluklardan bağımsız özerk bir ordu. Vatikan'dan yeni aldıkları kayıtsız şartsız salahiyetle tapınak şövalyeleri gerek sayı gerekse siyasi güç bakımından inanılmaz bir hızla büyümüşler ve bir düzineden fazla ülkede sayısız mülk edinmişlerdi. İflas eden soylulara kredi sağlayıp karşılığında faiz alarak modern bankacılığı oturtmuşlar ve zenginlikleriyle nüfuzlarını kat kat arttırmışlardı. 1300'lere gelindiğinde Vatikan'ın sağladığı ayrıcalıklar şövalyelerin o kadar fazla güç kazanmasına yardımcı olmuştu ki Papa 5. Clement bir şeyler yapılması gerektiğine karar vermişti. Fransız kralı 4. Philip ile işbirliği yapan Papa tapınakçıları ortadan kaldırıp hazinelerini ele geçirmek için dahice bir plan hazırladı. Böylece sahip oldukları sırrın idaresi Vatikan'a geçecekti. Papa Clement, CIA'ye taş çıkartacak askeri bir hileyle tüm Avrupa'daki askerlerinin 13 Ekim 1307 Cuma günü aynı anda açacakları mühürlü emir mektupları yollamıştı. Ayın 13'ünde şafak sökerken mühürler açılmış ve içindeki dehşet ortaya çıkmıştı. Clement mektubunda Tanrı'nın kendisine şahsen göründüğünü ve tapınak şövalyelerinin şeytana tapmak, homoseksüellik, çarmıhı karalamak, hemcinslerine düşkünlük ve Tanrı'ya küfreden diğer davranışlarından ötürü günahkar oldukları konusunda uyardığını iddia etmişti. Tanrı, Papa Clement'ten şövalyeleri yakalayarak dünyayı onlardan temizlemesini ve Tanrı'ya karşı işledikleri suçu itiraf edinceye kadar işkence etmesini istemişti. Clement'in sinsi operasyonu saat gibi işlemişti. O gün sayısız şövalye yakalanmış, merhametsizce işkence görmüş ve günahkar oldukları gerekçesiyle yakılmıştı. Bu trajedinin yankıları modern zamana kadar gelmişti. Günümüzde bile ayın 13'üne gelen cuma günleri uğursuz sayılıyordu. Sophie aklı karışmış bir ifadeyle bakıyordu. Tapınak şövalyeleri yok mu edildi? Ben tapınak kardeşlerinin hala var olduğunu sanıyordum. Varlar, farklı isimler altında. Clement'in sahte suçlamalarına ve onları silip süpürmek için gösterdiği çabalara rağmen şövalyelerin güçlü ittifakları vardı ve içlerinden bazıları Vatikan'ın temizlik operasyonundan kurtulmayı başardılar. Tapınakçıların gücünün temelini oluşturan belgelerden oluşan hazinesi Clement'in asıl hedefiydi ama onu elinden kaçırdı. Belgeler uzun zaman önce tapınakçıların gölge mimarlarına teslim edilmişti, yani Siyon tarikatına. Onların gizlilik perdesi Vatikan katliamından kurtulmalarına yardımcı oldu. Vatikan yaklaştığında tarikat talimatları uyarak gece vakti belgeleri Paris'ten tapınakçıların La Rochelle'deki gemilerine kaçırdı. Belgeler nereye gitti? Langdon omuzlarını sikti. Bu sırrın cevabını sadece Siyon tarikatı biliyor. Belgeler bugün bile tartışmaları ve spekülasyonlara yol açtığından yerlerinin defalarca değiştirildiğine ve tekrar saklandığına inanılıyor. Son zamanlardaki spekülasyonlara göre belgeler İngiltere'de bir yerde gizli. Sophie endişeli görünüyordu. Langdon, bu sırra ait efsaneler diye devam etti, bin yıl devam etti. Belgeler, onun gücü ve açıkladığı sırrın tümü tek bir isimle biliniyor. Sangreal. Hakkında yüzlerce kitap yazıldı. Çok az gizem tarihçilerin Sangreal kadar ilgisini çekmiştir. Sangreal mı? Fransızca'daki sang ya da İspanyolca'daki sangre kelimesiyle bir ilgisi var mı? Yani kan. Langdon başını salladı. Sangreal'ın bel kemiği kandı ama Sophie'nin anladığı şekilde değil. Efsanenin anlaşılması güç ama unutulmaması gereken en önemli şey tarikat muhafızlarının gerçeği açıklamak için tarihteki doğru anı bekliyor oldukları. Hangi gerçeği, hangi sır bu kadar güçlü olabilir? Langdon derin bir nefes alarak gölgelerden sıyrılan Paris manzarasına baktı. Sophie, Sangreal kelimesi çok eski bir kelimedir. Yıllar içinde bir başka deyişe dönüşmüştür. Daha modern bir kelimeye. Durdu. Sana günümüzde kullanılan ismini söylediğimde bildiğini anlayacaksın. Aslında dünyada yaşayan herkes Sangreal'ın hikayesini biliyor. Sophie şüpheyle bakıyordu. Ben hiç duymadım. Elbette duydun. Langdon gülümsedi. Sadece ondan kutsal kase diye bahsedilmesine alışkınsın o kadar. 38. Sophie taksinin arka koltuğunda Langdon'ı baştan aşağı inceledi. Şaka yapıyor. Kutsal kase mi? Langdon ciddi bir ifadeyle başını evet anlamında salladı. Kutsal kase, Sangreal kelimesinin gerçek manasıdır. Deyim Fransızca'daki Sangreal kelimesinden türeyerek Sangreal şeklini almış ve sonra da iki kelimeye bölünmüş. Sangreal olmuş. Kutsal kase. Sophie dil bilimsel bağları hemen fark etmemiş olduğuna şaşırmıştı ama yine de Langdon'un iddiaları onun için bir anlam ifade etmiyordu. Ben kutsal kasenin bir kadeh olduğunu düşünüyordum. Ama sen bana Sangreal'ın bir çeşit karanlık sırrı açıklayan belgelerden oluştuğunu söyledin. Evet ama Sangreal belgeleri kutsal kase hazinesinin sadece yarısı. Geri kalanı kase ile birlikte gömülü ve gerçek anlamını açıklıyorlar. Belgelerin tapınak şövalyelerine bunca güç vermesinin nedeni sayfalarda kasenin gerçek tabiatının açıklanmasıydı. Kasenin gerçek tabiatı mı? Sophie artık ipin ucunu iyice kaçırmıştı. Kutsal kasenin son akşam yemeğinde İsa'nın içmek için kullandığı ve Arimatealı Yusuf'un çarmıha gerilen İsa'nın kanını doldurduğu kadeh olduğunu sanıyordu. Kutsal kase, İsa'nın kadehi dedi. Daha basit olamazdı. Ona doğru eğilen Langdon, Sophie diye fısıldadı. Siyon tarikatı için kutsal kase bir kase değil. Kase efsanesinin ayinde kullanılan kadeh, dahice düşünülmüş bir alegori olduğunu iddia ediyorlar. Kase efsanesindeki ayinde kullanılan kadeh, başka bir şeyin, çok daha güçlü bir şeyin mecazi hali. Durdu. Büyük babanın kutsal dişilere yaptığı sembolik atıflar da dahil, bu gece bize anlatmaya çalıştığı her şeyle mükemmel uyum sağlıyor. Hala emin olamayan Sophie, Langdon'un yüzündeki sabırlı gülümsemeden onun aklının karışmasını anlayışla karşıladığını sezmişti. Ama Langdon'un gözleri yine de ciddiyetini koruyordu. Sophie, peki kutsal kase bir kadeh değilse diye sordu. O zaman nedir? Langdon bu sorunun geleceğini tahmin etmesine rağmen ona nasıl anlatacağına karar veremiyordu. Cevabı tarihsel sıralamaya uygun biçimde vermezse Sophie şaşırıp kalacaktı. Birkaç ay önce üzerinde çalıştığı kitabı müsveddelerini editörüne verdiği zaman da adam aynı tepkiyi göstermişti. Bu çalışma neyi iddia ediyor? Editör neredeyse boğuluyordu. Elindeki şarap kadehini bırakmış, tabağında yarım kalan yemeğine bakarak ciddi olamazsın demişti. Bir yıl araştırma yapacak kadar ciddiyim. New York'un ünlü editörü Jonas Folkman keçi sakalını sinirli bir edayla kaşımıştı. Folkman'ın önüne meslek hayatı boyunca bazı tehlikeli kitaplar geldiğine hiç şüphe yoktu ama bu ona küçük dini yuturacak cinstendi. Folkman sonunda Robert demişti, beni yanlış anlama, senin çalışmalarına bayılıyorum ve birlikte çok iyi işler çıkardık. Ama böylesi bir fikri yayınlayacak olursam ofisimin önünde insanlar aylarca gösteri yaparlar. Ayrıca senin ününü de zedeler. Tanrı aşkına sen Harvard'lı bir tarihçisin, hızla şöhret olmak isteyen bir popçu değil. Bunun gibi bir teoriyi destekleyecek geçerli delilleri nereden bulmuş olabilirsin? Langdon kendinden emin bir gülümsemeyle tüvi ceketinin cebinden bir kağıt parçası çıkarmış ve Folkman'a uzatmıştı. Kağıtta çoğu en çok satan akademik kitaplardan olmak üzere 50'den fazla başlık kaynak gösterilerek sıralanmıştı. Kimi yeni, kimi yüzyıllar öncesine ait tanınmış tarihçilerin kitapları. Tüm kitap isimleri Langdon'un öne sürdüğü teoriyi destekliyordu. Folkman listeyi incelerken dünyanın düz olduğunu henüz keşfetmiş bir adam gibi görünüyordu. Bu yazarlardan bazılarını tanıyorum, bunlar gerçek tarihçiler. Langdon sırıtmıştı. Gördüğün gibi Jonas, bu sadece benim teorim değil, uzun zamandır mevcut. Ben sadece üzerine eklemeler yapıyorum. Şimdiye dek hiçbir kitapta kutsal kase efsanesi sembolik açıdan ele alınmadı. Teoriyi desteklemek için bulduğum ikonografik delil son derece ikna edici. Folkman hala listeye bakıyordu. Tanrım, bu kitaplardan biri Sir Leigh Teabing tarafından yazılmış İngiliz kraliyet tarihçisi. Teabing hayatının büyük kısmını kutsal kase üzerinde çalışarak geçirdi. Onunla tanışmıştım. En büyük ilhamı ondan aldım. Bu listedeki tüm isimler gibi Jonas, o da inananlardan biriydi. Yani şimdi sen bana bu tarihçilerin hepsinin şeye inandığını... Kelimeleri söylemeye dili varmayan Folkman yutkunmuştu. Langdon bir kez daha sırıtmıştı. Kutsal kase insanlık tarihinde en çok aranan hazine olmuştur. Kase efsanelere, savaşlara ve bitmek tükenmek bilmeyen sorulara neden oldu. Sadece bir kadeh olması mantıklı geliyor mu? Eğer öyleyse diğer kutsal hazineler de aynı ya da daha büyük ilgi uyandırmalıydı. Dikenli taç, çarmıhta kullanılan gerçek haç, titulus. Ama öyle değiller. Tarih boyunca aralarında en özeli kutsal kase olmuş. Langdon sırıttı. Artık nedenini biliyorsun. Folkman hala başını iki yana sallıyordu ama yazılan bunca kitaba rağmen bu teori neden bilinmiyor? Bu kitaplar yüzyıllar boyunca oluşan tarihle yarışamazlar. Özellikle de bu tarih tüm zamanların en çok satan kitabı tarafından onaylanmışsa. Folkman'ın gözleri büyümüştü. Bana Harry Potter'ın kutsal kaseden bahsettiğini söylemeyeceksin değil mi? Ben İncil'den bahsediyordum. Folkman geri çekildi. Bunu biliyordum. Lasellae, Sophie'nin haykırışı taksinin içine çınlamıştı. Bırak onu. Sophie öne eğilerek taksi şoförüne bağırırken Langdon yerinden sıçradı. Langdon şoförün telsiz mikrofonunu eline alıp konuştuğunu görmüştü. Sophie arkasını dönüp elini Langdon'un tweed ceketinin cebine daldırdı. Langdon neler olduğunu anlayamadan silahı çekip şoförün ensesine dayamıştı. Şoför o anda telsizi elinden bıraktı ve boşta olan elini başının üstüne kaldırdı. Langdon, Sophie diye hayretle bağırdı. Sen ne halt? Sophie şoföre arret et diye emretti. Titreyen taksi şoförü emre itaat edip arabayı durdurdu ve park etti. Langdon taksi şirketinin ön konsoldan gelen metalik sesini duydu. Telsiz, "Qui s'appelle Agent Sophie Neveu?" diye cızırdadı. "Et un American, Robert Langdon." Langdon kaskatı kesilmişti. "Bizi bu kadar çabuk mu buldular?" "Sophie, descendez, in," dedi. Şoför taksiden çıkarken kollarını titreyerek başının üstüne götürdü ve geriye doğru birkaç adım attı. Sophie camını indirmiş ve silahını pencereden hayret içindeki taksi şoförüne doğrultmuştu. Alçak bir sesle Robert dedi, direksiyona geç, sen kullanacaksın. Langdon silah tutan bir kadınla tartışacak değildi. Arabadan inip direksiyona geçti. Elleri hala başının üstünde duran taksi şoförü küfredip duruyordu. Arka koltuktaki Sophie, Robert dedi, sanırım sihirli ormanımızı yeterince gördün. Başını salladı, gereğinden fazla. Güzel. Bizi buradan çıkart. Arabanın kumanda cihazlarına bakan Langdon tereddüt etti. Kahretsin. Langdon arabanın vitesiyle debriyaj pedalını yokladı. Sophie, belki de sen... Sophie yürü diye bağırdı. Dışarıdaki birkaç fahişe neler olup bittiğini görmek için onlara doğru yaklaşıyordu. Kadınlardan biri telefonuyla bir numarayı arıyordu. Langdon debriyaja basarak vitesi birinci vites olmasını ümit ettiği dişliğe geçirdi. Gaz pedalına basarak kontrol etti. Langdon debriyaj pedalını bırakmıştı. Taksi öne doğru sıçrarken tekerlekler uğuldadı. Araba yalpalarken kalabalık saklanacak yer bulmak için kaçışıyordu. Cep telefonlu kadın ağaçların arasına koşarak ezilmekten son anda kurtulmuştu. Araba sallanarak yola çıktığında Sophie, "Doküman," dedi. "Yavaşla, ne yapıyorsun?" Langdon gıcırdayan tekerlek seslerini bastırmak için bağırarak, "Seni uyarmaya çalıştım," dedi. "Ben otomatik araba kullanıyorum." 39. Rue Le Bruyère'deki taş binanın boş odası pek çok kedere şahit olduğu halde, silah solgun bedeninin o an çektiği ıstıraba eşdeğer bir acı düşünemiyordu. "Kandırıldım. Her şeyi kaybettik." Silas tuzağa düşmüştü. Kardeşler gerçek sırlarını açıklamak yerine ölmeyi tercih ederek yalan söylemişlerdi. Silas'ın öğretmeni aramaya mecali yoktu. Silas kilit taşının saklı olduğu yeri bilen 4 kişiyi öldürmekle kalmamış, Saint-Sulpice'deki rahibeyi de öldürmüştü. O Tanrı'ya karşı geliyordu. Opus Dei'yi küçük görüyordu. Düşünmeden işlenmiş bir cinayet, kadının ölümü işleri haddinden fazla karıştıracaktı. Silas'ın Saint-Sulpice'e girmesini sağlayan telefonu Piskopos Aringoroza açmıştı. Rahibenin öldürüldüğünü keşfettiğinde başrahip neler düşünecekti? Silas onu yatağına yatırdığı halde başındaki yara izi belirgindi. Silas yerdeki kırık karoları da yerine koymaya çalışmıştı ama verdiği bu hasar da fazlasıyla belli oluyordu. Oraya birinin gittiğini anlayacaklardı. Buradaki işi bittiğinde Silas Opus Dei'de saklanmayı planlıyordu. Piskopos Aringaroza beni korur. Silas onu Opus Dei'nin New York merkezinin duvarları arasında meditasyon yapıp ve dua ederek geçireceği hayattan daha fazla mutlu edecek bir yaşam düşünemiyordu. Bir daha dışarı adımını atmayacaktı. İhtiyaç duyacağı her şey o mabette bulunacaktı. Beni kimse özlemeyecek. Ne yazık ki Silas, Piskopos Aringaroza gibi bir adamın bu kadar kolay unutulmayacağını biliyordu. Piskopos'u tehlikeye attım. Silas dalgın gözlerle yere bakarken kendi hayatına kıymayı düşünüyordu. Her şeyden önce İspanya'daki o küçük kilisede onu eğitip bir amaç edindirerek Silas'a hayat veren Aringaroza idi. Aringaroza ona dostum demişti. Sen bir albino olarak doğdun. Başkalarının seni bunun için ayıplamasına izin verme. Bunun seni ne kadar özel kıldığını anlamıyor musun? Nuh'un da bir albino olduğunun farkında değil misin? Geminin Nuh'u mu? Silas bunu daha önce hiç duymamıştı. Aringaroza gülümsüyordu. Evet, geminin Nuh'u bir albinoydu.